Ayrım 13.
Çadır yer yer gölgede kalıyordu. Belki de Silvia daha ileride oturmuştu ya da ağaçların arasında geziniyordu. Jack Robo'nun deneyimlerinin önemiyle ilgili bir fikir yürütmek zorunda kaldığım için Silvia'ya duyduğum bu ilgiye şaşıracak zaman bulamamıştım. Birdenbire yitip gitmesi neden beni bu kadar kaygılandırmıştı? Role Robo hakkında ne düşündüğünü söyledikten hemen sonra ateş yine kısa bir zaman için Silvia oldu. Lolita ve Alvaro'nun ellerinden tutmuş çadırın önünden geçerken gördüm onu. Arkadan da son bir kez Kızılderili dansları yapıp sıçrayarak Graciela ile Renault geliyordu. Renault doğal olarak yüzüstü düştü. O bağırır bağırmaz Dillian ve Borel ilkirdiler. Küçük gruptan Graciela'nın sesi duyuldu. Önemli değil, geçti bile. Renault'un anne ve babası Kızılderililerin taşkınlıklarına alışmış insanların rahatlığıyla konuşmaya geri döndüler. Şimdi konuşmanın amacı Xenakis'in sonu rastlantıya bağlı deneyimlerine bir anlam bulmaktı. Javier bu deneyimleri çok ilginç buluyordu. Borel ise onun bu ilgisinin abartılmış olduğunu düşünüyordu. Magda ile Nora'nın omuzları arasından görünen Silvia'nın silüetine takılmıştı gözüm. Bir kez daha Renault'un yanına çömelmiş, onu bir oyuncakla avutmaya çalışıyordu. Ateş bacaklarını ve profilini iyice ortaya çıkarıyordu. İnce ve kaygılı bir burnu olduğu anlaşılıyordu. İlkel bir heykelin dudaklarına benziyordu dudakları. Borel bana Yunan adalarından gelen bir heykelcikle ilgili bir soru soruyordu galiba. Bu heykelciyi benim ortaya çıkardığımı ileri sürüyordu. Javier'in Xenakis'ten söz etmesi tartışmayı daha konuşmaya değer bir yöne çekmemiş miydi? O anda tek bir şey bilmek istediğimi hissettim. O da Silvia'ydı. Onu daha yakından tanımak istiyordum. Ateşin etkisinden uzakta. O zaman büyük bir olasılıkla sıradan utangaç bir genç kız olduğu anlaşılacaktı. Ya da gördüklerim gerçekti. O halde de bu fazlasıyla güzel ve canlı çizgilerin sahibi kıyıda köşede kalamazdı. Nora'ya söylemek isterdim. Onunla eski bir arkadaşlığımız vardı. Fakat Nora sofrayı hazırlıyor, kağıt peçeteleri yerleştiriyordu. Bu arada Role bir an önce Xenakis'in bir planı alması gerektiğini söylemeyi de ihmal etmemişti. Bir kez daha gözden yiten Silvia'nın ülkesinden Graciela geldi. Bilgiç küçük Ceylan'a her zaman başarılı olan bir tuzak kurdum. Gülümseyerek ellerimi uzattım ona. Kucağıma yerleşmesine yardım ettim. Tüylü bir böcekle ilgili olarak heyecanla anlattıklarını dinler gibi yapıp büyüklerin tartışmasından sıyrıldım. Borel'e kaba görünmek istemezdim. Fırsat bulur bulmaz alçak sesle sordum ona. Renault'un canı acımış mıydı? Hayır, akılsız, hiç acımadı. Her zaman düşer o. Yalnızca 2 yaşında, düşünsene. Silvia şişen yerini suya tuttu. Silvia kim Graciela? Şaşırmış gibi bana baktı Graciela. Bizim bir arkadaşımız. İyi ama buradaki büyüklerden birinin mi çocuğu? Deli misin, dedi Graciela ciddi bir şekilde. Silvia bizim arkadaşımız. Silvia bizim arkadaşımız, değil mi anne? Nora son peçeteyi benim tabağımın yanına koyarak içini çekti. Neden öbür çocukların yanına dönüp Fernando'yu rahat bırakmıyorsun? Eğer sana Silvia'dan söz etmeye başlarsa elinden kurtulamazsın. Neden Nora? Çünkü Silvia'yı uydurduklarından bu yana onunla kafamızı ütülüyorlar, dedi Javier. Onu uydurmadık, dedi Graciela. Beni büyüklerden koparmak için 2 eliyle yüzümü tutarak. Lolita ile Alvaro'ya sor, görürsün. Peki kim bu Silvia, diye sordum yine. Nora bizi dinlemeyecek kadar uzağa gitmiş. Borel yine Javier ve Rolle tartışmaya koyulmuştu. Graciela gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Yarı alaycı, yarı bilmiş bir şekilde dudaklarını büzmüştü. Dedim ya aptal, bizim arkadaşımız o. Canı isterse bizimle oynar ama Kızılderili olmayı sevmez. Çok büyüktür, anlıyor musun? Zaten onun için Renault'a bakıyor. Renault yalnızca 2 yaşında. Üstelik 6'da kaka yapıyor. Senyor Borel'le mi geldi, diye sordum alçak sesle. Yoksa Javier ve Magda'yla mı? Hiç kimseyle, dedi Graciela. Lolita ile Alvaro'ya sor, görürsün. Renault'a hiç sorma, çok küçük, o anlamaz. Bırak beni, gitmem gerek. Her zaman yanında bir radar varmış gibi her konuşulanı duyan Rol tartışmadan çekilerek üzüntüyle bana baktı. Nora uyarmıştı seni. Eğer onlara uyarsan Silvia'larıyla deliye döndürürler seni. Alvaro'nun suçu bu, dedi Magda. Hayalperestin biri benim oğlum. Herkesi de kendine benzetti. Rol ve Magda bana bakmayı sürdürüyorlardı. Öyle bir an oldu ki onları daha açık konuşmaya zorlamak için anlamıyorum diyebilirdim. Ya da doğrudan doğruya fakat Silvia burada, gördüm onu. Şimdi bütün bunları etraflıca düşünecek zamanım var ve öyle sanıyorum ki Borellerin farkına varmaksızın lafa girmesi aklıma gelenleri dile getirmemi engelleyebilirdi. Borel bana yeşil evle ilgili bir şeyler sormuştu. Ne söylediğimi bilmeden konuşmaya başladım. Artık Ron ve Magda ile konuşmuyordum. Lilia'nın çocukların masasına yaklaşıp onları taburelerin ve eski kutuların üzerine oturttuğunu gördüm. Ateş yüzlerini aydınlatıyordu. Tıpkı Hector Malo'nun ya da Dickens'ın romanlarında görülen resimlerdeki çocuklar gibi ıhlamur ağacının dalları kimi zaman yüzlerinde, kimi zaman kollarında şekilleniyor, gülüşüp bağırışmaları duyuluyordu. Borel'e fuşya'dan söz etmiyordum. Çok iyi anımsadığım fuşya'ya sığınarak kendimi yine akıntıya bırakmıştım. Nora bir tabak etle geri dönünce kulağına fısıldadım. Çocukların söylediklerinden fazla bir şey anlamadım. Tamam işte, sen de düştün tuzaklarına dedi Nora. Diğerlerine bana acıdığını belirten bir bakış fırlatarak. İyi ki birazdan gidip yatacaklar, yoksa sen tam onların aradığı kurdansın Fernando. Aldırma onlara diye söze karıştı Rol. Alışık olmadığın belli oluyor. Ufaklıkları fazla ciddiye alıyorsun. Onları yağmurun sesini dinler gibi dinlemelisin moruk, yoksa adamı delirtirler. Belki de Silvia'nın dünyasına girebilme olanağını o an yitirmiştim. Neden kolayına kaçarak bunun bir şaka olduğuna karar verdiğimi asla anlamayacağım. Arkadaşlar benimle dalga geçiyorlardı. Borel hariç. Borel kendi konusunda konuşmayı sürdürüyordu. Macondo'dan söz ediyordu şimdi de. Silvia'nın bir kez daha gölgeden sıyrıldığını gördüm. Graciela ile Alvaro'nun arasından sofraya doğru eğiliyordu. Eti kesmelerine yardım ediyordu belki. Belki de kendisi de bir şeyler yiyecekti. Lilia'nın gelip aramıza oturması görüşümü engellemişti. Biri şarap verdi bana. Tekrar baktığımda Silvia'nın yüzü ateşin etkisiyle alev alev yanıyordu. Saçları bir omuzundan aşağı dökülmüş, dalgalar halinde gölgede kalan beline doğru akıyordu. O kadar güzeldi ki yaptıkları şaka onurumu kırdı. Zevksizlikti bu. Kafamı tabağa gömüp yemeğe koyuldum. Bir takım üniversite toplantılarına davet eden Borel'i yarım kulak dinliyordum. Ona gelemeyeceğimi söylediysem bu Silvia'nın yüzünden oldu. Borel de bilmeden bile olsa arkadaşlarımın benimle alay etmelerine katılmamış mıydı? O gece Silvia'yı bir daha görmedim. Nora çocukların masasına peynir ve meyve götürdüğünde Lolita ile birlikte ikide bir uyuyakalan Rona'ya yemeğini yedirdiler. Onetti'den ve Felisberto'dan söz etmeye başlamıştık. Onların onuruna o kadar çok şarap içtik ki neredeyse ıhlamur ağacının çevresinde yeni savaş havaları esmeye başlayacaktı. İyi geceler demeleri için çocukları getirdiler. Renault Lilia'nın kucağındaydı. Benim elmamdan kurt çıktı dedi bana Graciela büyük bir hoşnutlukla. İyi geceler Fernando, çok kötüsün. Neden sevgilim? Çünkü bir kez bile bizim masaya gelmedin. Doğru, bağışla beni. Fakat sizin masada zaten Silvia vardı değil mi? Tabii ama yine de gelebilirdin. Yine mi? Dedi Rol bana bakan bakışlarında acıma vardı. Bunu pahalıya ödeyeceksin. Bekle de seni gündüz gözüyle yakalasınlar bu Silvia öyküsüyle. Çok pişman olacaksın sevgili dostum. Graciela yoğurt ve elma kokan bir öpücükle yanağımı ıslattı. Çok daha sonra artık uykunun düşüncelere baskın çıktığı bir söyleşinin sonunda onları evime yemeğe çağırdım. Bir sonraki cumartesi saat 7'ye doğru iki araba geldiler. Alvaro ile Lolita kumaştan bir uçurtma getirmişlerdi. Onu havalandırmak bahanesiyle bir çırpıda kasım patlarımı çiğneyip geçtiler. İçki faslını hanımlara bırakmıştım. Anladığım kadarıyla Rol de Elite'nin hazırlanışını kimseye kaptırmayacaktı zaten. Magda'ya ve Borel'lere evi gezdirdikten sonra onları salona Julio Silva'nın tablosunun karşısına oturttum. Ben de onlarla birlikte bir kadeh içerek söyledikleriyle ilgileniyormuş gibi yaptım. Pencereden rüzgarda uçan uçurtma görülüyor, Alvaro ile Lolita'nın bağırışmaları duyuluyordu. Graciela kapıda bir menekşe buketiyle belirince, belli ki bahçemin en güzel çiçekleriyle yapmıştı onu, dışarıya çıktım. Akşam oluyordu. Uçurtmayı daha yukarılara çıkartmaları için çocuklara yardım ettim. Karanlık, vadinin aşağısındaki tepelere egemen olmuş, vişne ağaçlarıyla kavak ağaçlarının arasından geçerek ilerliyordu. Fakat Silvia yoktu. Alvaro uçurtmayı havalandırmak için Silvia'ya gerek duymamıştı. Güzel uçuyor dedim ona, uçurtmayı açaltıp yükselterek. Evet, fakat dikkatli ol diye uyardı beni Alvaro. Bazen baş aşağı düşüveriyor, kavaklar da epey yüksek. Ben uçurtmayı hiç düşürmem dedi Lolita. Belki de kıskanmıştı beni. Sen bu işi bilmiyorsun, ipini fazla çekiyorsun. Senden iyi bilir dedi Alvaro, bir erkek olarak benim yanında yer alarak. Neden gidip Graciela ile oynamıyorsun, bizi rahatsız ettiğini görmüyor musun? Yalnız kaldık. Uçurtmanın ipini salıveriyorduk. Alvaro'nun beni benimseyeceği anı bekliyordum. Yeşil ve kırmızı renkleriyle giderek yarı karanlıkta gözden yiten kanatları benim de kendisi gibi uçurabildiğimi görsün istiyordum. Neden Silvia'yı getirmediniz diye sordum iple uğraşırken. Alvaro yarı şaşkın, yarı şakacı yan gözle bana baktı ve ipi elimden geri çekti. Bir anda gözünden düşmüştüm. Canı isterse gelir Silvia dedi ipi eline alarak. Öyleyse bugün canı istemedi. Sen nereden biliyorsun? Diyorum ya canı isterse gelir. Öyle mi? Peki neden annen senin Silvia'ya uydurduğunu söylüyor? Bak nasıl uçuyor dedi Alvaro. Olağanüstü bir uçurtma bu canım. Uçurtmaların en iyisi. Neden soruma yanıt vermiyorsun Alvaro? Annem onu uydurduğumu sanıyor dedi Alvaro. Sen neden öyle sanmıyorsun peki? Birdenbire Graciela ile Larita'nın yanı başıma gelmiş olduklarını gördüm. Konuşmamızın son bölümünü duymuşlar, gözlerini dikmiş bana bakıyorlardı. Graciela parmaklarının arasındaki bir menekşeyi yavaşça evirip çeviriyordu. Çünkü ben onlar gibi değilim dedim. Biliyor musunuz gördüm onu. Lolita ile Alvaro uzun uzun birbirlerine baktılar. Graciela yanıma yaklaşarak elindeki menekşeyi bana verdi. Uçurtmanın ipi ansızın gerildi. Alvaro ipi biraz koyverdi. Karanlığın içinde kaybolduğunu gördük uçurtmanın. Onlar inanmıyorlar çünkü aptallar dedi Graciela. Bana tuvaletin yolunu gösterir misin? Çişimi yapacağım. Onu merdivenlere dek götürüp tuvaleti gösterdim. Dönüşte yolu kendi başına bulup bulamayacağını sordum. Graciela tuvaletin kapısında durup teşekkür edermişçesine bana bakarak güldü. Hayır gidebilirsin. Silvia bana yolu gösterir. Aa öyle mi? Dedim. İçimdeki garip duyguları yenmeye çalışırken bu bir saçmalık mıydı yoksa kara basan mı yoksa aklımı mı yitiriyordum? Öyleyse geldi sonuç olarak. Tabii ki geldi aptal dedi Graciela. Orada görmüyor musun? Yatak odamın kapısı açıktı. Kırmızı yatak örtüsünün üstünde Silvia'nın çıplak bacakları şekilleniyordu. Graciela banyoya girmişti. Sürgüyü çektiğini duydum. Yatak odasına yaklaşarak yatağında uyuyan Silvia'ya baktım. Saçları altın bir meduza gibi yatağın üstüne saçılmıştı. Arkamdan yavaşça ittim kapıyı. Yatağa nasıl yaklaştım anımsamıyorum. Belleğimde boşluklar var. Başından aşağı kör edici, kamçılayıcı bir şeyler boşaldı. Kulaklarım uğuldadı, zaman durdu. Katlanılmaz güzellikte bir an. Silvia çıplak mıydı bilmiyorum. Uykudan ve bronzdan yoğrulmuş bir kavak ağacıydı benim gözümde. Öyle sanıyorum ki onu çıplak gördüm. Yoksa görmedim mi, giysilerine karşın çıplak olduğumu düşledim. Bacaklarının çizgisinden kırmızı örtünün üstünde yan yatmış olduğu anlaşılıyordu. Hafifçe öne doğru atmış olduğu bacağının yumuşak kıvrımlarını izledi gözlerim. Belinin yatağa gömülmüş çukurunu, altın rengi küçük, dik göğüslerini. Silvia diye düşündüm. Kafamdaki tüm diğer düşünceler silinmişti. Silvia, Silvia fakat öyleyse... Graciela'nın sesi aradaki iki kapıya karşın kulağımın dibinde çınladı. Silvia gel beni al! Silvia gözlerini açtı, doğrularak yatağın kenarına oturdu. Onu ilk gördüğüm geceki kısa etek vardı üstünde. Yakası açık bir bluz ve siyah sandaletler. Bana bakmadan geçti yanımdan ve kapıyı açtı. Odadan çıktığımda Graciela koşarak merdivenlere inerken kucağında Renault ile yukarı çıkan Lilian'la karşılaştı. Renault her zamanki gibi düşmüştü. Annesi onu banyoya yarasını temizlemeye götürüyordu. Renault'u yatıştırıp yarasını temizlerken Lilian'a yardım ettim. Borel oğlunun bağırmalarından kaygılanmış yukarı çıkıyordu. Gülerek yokluğumdan dolayı sitem etti bana. Bir kadeh daha içmek için salona indik. Herkes Graham Sutherland'ın resimlerinden söz ediyordu. Sözcükler, kuramlar ve heyecanlar sigara dumanı gibi havada yitip gidiyordu. Magda ve Nora çocukların ayrı yemek yemeleri için çaba harcıyorlardı. Borel bana adresini verdi. Potiers'te çıkan bir dergiye göndermeye söz verdiğim yazıyı kendisine yollamam için ısrar ediyordu. Ertesi gün yola çıkacaklarını söyledi. Bölgeyi gezdirmek için Javier ile Nora'yı da yanlarına alacaklardı. Silvia da onlarla gidecektir diye düşündüm umutsuzca. Çocukların masasına yaklaşmak için meyve sepetini arıyormuş gibi yaptım. Biraz onlarla kalmalıydım. Onlara soru sormak kolay değildi. Kurt gibi saldırıyorlardı yemeklere. Elimdeki meyveyi kızıl ellere yanaşır bir şekilde kapıştılar. Neden bilmiyorum soruyu Lolita'ya yönelttim. Peçeteyle ağzını silerken. Ne bileyim ben dedi Lolita Alvaro'ya sor. Ben ne bileyim dedi Alvaro bir armutla bir incir arasında seçim yapmaya çalışırken. Canı ne isterse onu yapar. Belki de buralarda kalır. Peki ama hanginizle geldi? Hiçbirimizde dedi Graciela masanın altından beni tekmeleyerek. O burada bizimleydi. Şimdi kim bilir ne yapacak? Alvaro ile Lolita Arjantin'e dönüyorlar. Renault'la da kalmayacağını tahmin edersin. Çünkü o daha çok küçük. Bugün ölü bir arı attı ağzına ne iğrenç değil mi? O da bizim gibi canı ne isterse onu yapar dedi Lolita. Masama döndüm. Sigara dumanıyla konyak yudumları arasında gecenin bitmesini izledim. Javier ve Magda Buenos Aires'e dönüyorlardı. Alvaro ve Lolita Buenos Aires'e dönüyorlardı. Boreller gelecek yıl İtalya'ya gideceklerdi. Renault'a gelecek yıl İtalya'ya gidecekti. Bizler en yaşlılar burada kalıyoruz dedi Rol. Öyleyse Graciela burada kalıyordu. Fakat Silvia dördünün birlikte olmasıydı. Silvia dördü birlikte olduklarında vardı ve ben biliyordum ki bir daha hiç dördü bir arada olmayacaklardı. Rol ve Nora hala burada bizim Luberon Vadisi'ndeler. Geçen gece onları ziyaret ettim. Yine ıhlamur ağacının altında söyleştik. Graciela bana yeni işlediği küçük bir örtüyü armağan etti. Javier ve Magda'nın Borellerin bana selam söylediklerini iletti. Bahçede yemek yedik. Graciela erken yatmaya yanaşmayarak benimle birlikte bilmece çözdü. Bir ara baş başa kaldık. Graciela yanıtı ay olan bilmeceyi çözemiyor, çözemediği için de sinirleniyordu. Silvia ne oldu diye sordum ona saçlarını okşayarak. Bak ne aptalsın dedi Graciela. Bu gece yalnız benim için geleceğini mi sanıyordun? İyi ki gelmiyor dedi Nora karanlıktan çıkarak. İyi ki yalnızca senin için gelmiyor çünkü canımızı sıkmaya başlamıştınız bu öyküyle. Buldum dedi Graciela. Ay hadi canım sen de çok saçma bir bilmeceymiş. Ray Bradbury, Göl, Irma Dolanoğlu çevirisi. Dalga beni gökteki kuşlardan, kumsaldaki çocuklardan, kıyıdaki annemden ayırdı. Bir yeşil sessizlik anı oldu. Sonra dalga beni göğe, kuma, bağırışan çocuklara geri verdi. Gölden çıktım. Dünya beni bekliyordu. Gittiğimden bu yana pek hareket etmemişti. Kumsala doğru koştum. Annem beni kürksü bir havluyla kuruladı. Orada dur da kuru, dedi. Orada durdum. Güneşin kollarımdaki su damlacıkları alışını seyrettim. Sonra derim kas sivilceleriyle kaplandı. Eyvah rüzgar çıktı dedi annem. Hırkanı giy. Kaz yumrularımı seyredene kadar bekle dedim. Harold dedi annem. Hırkayı giydim ve dalgaların gelişini seyrettim. Kumsala düşüşünü. Ama hantalca değil. Bile bile yeşilimsi bir incelikle. Sarhoş bir adam bile bu dalgalar gibi incelikle çökemezdi. Aylardan Eylül'dü. Her şeyin yok yere hüzünlenmeye başladığı son günler. Kumsal upuzun geriye kalan 5-6 kişiyle yapayalnızdı. Çocuklar artık top oynamıyorlardı. Çünkü her nasılsa rüzgar onları da üzmüştü. Öyle ıslık çalar gibi estikçe çocuklar da oturdular, sonbaharın sonsuz kıyı boyunca gelişini hissettiler. Bütün sosis tezgahları altın şeritler gibi tahtalarla kaplanmış, uzun, neşeli yaz günlerinin bütün hardal, soğan ve et kokularını kendilerine saklamışlardı. Bu, yazı bir dizi tabutun içine çivilemek gibi bir şeydi. Tezgahlar birer birer kepenklerini indirdi, kapılarına kilit vurdu ve rüzgar gelip kuma dokundu. Temmuz'un ve Ağustos'un bütün ayak izlerini süpürüp götürdü. Öyle oldu ki artık Eylül'de benim lastik tenis ayakkabılarımın Donald ve Delos Arnold kardeşlerin ayak izlerinden başka bir şey kalmadı suyun dönemecinde. Kum perde perde kaldırımlara esiyordu. Attık arınca çadır beziyle örtülmüş, bütün atlar pirinçten eksenlerin üzerinde havada donup kalmıştı. Dişleri beyaz beyaz dört nala koşar gibi. Ama müzik yerine yalnızca rüzgar çadır bezinin arasından süzülüyordu. Orada durdum. Benden başka herkes okuldaydı, ben değildim. Yarın Birleşik Amerika'nın batısına giden bir trende olacaktım. Annem ve ben kumsala son kısa bir an için gelmiştik. Yalnızlıkta öyle bir şey vardı ki kendi başıma uzaklara gitmek istedim. Anne, kumsalda uzaklara koşmak istiyorum dedim. Peki ama çabuk dön, suya da yaklaşma. Koştum. Kum altımda fırıl fırıl dönüyor, rüzgar beni kaldırıyordu. Koşarken nasıl olur bilirsiniz. Kollarınız iki yanda, parmaklarınızda tüller uçuşur, rüzgar yüzünden kanat gibi. Annem iyice uzaklaştı, oturuyordu. Biraz sonra kahverengi bir nokta haline geldi. Yapayalnızdım. Yalnız olmak 12 yaşındaki bir çocuk için yepyeni bir şeydir. Çevresinde hep insan görmeye alışmıştır. Yalnız olabileceği tek yer aklıdır. Çevrede o kadar çok gerçek insan vardır ki çocuklara neyi nasıl yapmalarını söyleyen bir çocuğun kumsalda uzaklara koşması gerekir. Yalnızca kendi kafasının içinde bile olsa kendi dünyasında bir başına kalabilmek için. Ama şimdi gerçekten yalnızdım. Suya girdim. Karnıma kadar serin serin çıktı. Önceleri hep kalabalıkken bu yere bakmaya, gelmeye, suda aranmaya ve belki bir adı söylemeye cesaret edememiştim. Ama şimdi su bir büyücüye benziyor. Sizi yarı yarıya bölüyor. Sanki ikiye kesilmişsiniz duygusunu veriyor. Bir parçanız alt parça eriyen, çözülüp giden şeker gibi. Serin su ve ara sıra incelikle çarpan, dantelden bir süsle kırılan bir dalga. Adını söyledim. Defalarca adını söyledim. Tali, Tali, oh Tali! Küçükken çağrınıza gerçekten bir karşılık bekliyorsunuz. Düşündüğünüz her şeyin gerçek olabileceğini sanıyorsunuz. Ama bazen bu pek de yanlış sayılmaz. Tali'yi düşündüm. Geçen Mayıs suya girip açıldığını, saç örgüleri yol yol sapsarı. Gülerek gitmişti. Küçük 12 yaşındaki omuzlarında güneş. Düzgünleşen suyu düşündüm. Can kurtarının içine atlamasını, Tali'nin annesinin çığlıklarını ve Tali'nin nasıl bir daha hiç çıkmadığını. Can kurtaran çıkması için onu kandırmaya çalıştı. Ama o çıkmadı. Büyük eklemli parmaklarında su yosunu parçalarıyla geri geldi. Ama Tali gitmişti. Okulda karşımda oturmayacaktı artık. Yaz geceleri parke taşından caddelerde içeri kaçan topları kovalamayacaktı. Çok uzaklara gitmişti. Göl dönmesine izin vermeyecekti. Ve şimdi bu yalnız sonbahar, gök kocaman, su kocaman ve kumsal uzun upuzunken son bir kez buraya gelmiştim yalnız. Adını söyledim defalarca. Tali, Tali. Rüzgar kulaklarımın üstünden yumuşacık esiyordu. Deniz kabuklarının ağızlarından estiği gibi onları fısıldatmak için. Su kabardı, göğsümü sardı. Sonra dizlerimi yukarı aşağı, bir o yana bir bu yana tabanlarımı emdi. Tali, geri dön Tali. Daha 12 yaşındaydım. Ama onu ne kadar sevdiğimi biliyorum. Beden ve ahlakın öneminden önce gelen bir aşktı bu. Sonsuza dek yan yana yatan rüzgar, deniz ve kum kadar güzel olan bu aşktı. Kumsalda birlikte geçen tüm sıcak günlerden ve okuldaki sakin, tek düze ders günlerinden yapılıydı. Kitaplarını okuldan eve taşıdığım yılların tüm uzun sonbahar günlerinden. Tali, adını son bir kez söyledim. Ürpermiştim. Yüzümde su hissettim. Oraya nasıl geldi bilmiyordum. Dalgalar o kadar yükseğe çıkmamıştı. Arkamı dönüp kuma yürüdüm ve orada yarım saat durdum. Bir bakış, bir işaret, hatırlatmak için ufak bir parça Tali umarak. Sonra diz çöktüm ve kumdan bir şato yaptım. İyice biçim verdim. Tali ve benim hep yaptığımız gibi. Ama bu kez yarısını yaptım. Sonra kalktım. Tali, beni duyuyorsan gel, geri kalanını sen yap. Uzaktaki o annem olan noktaya doğru yürümeye başladım. Su geldi, kumdan şatoyu daire daire karıştırdı. Yavaş yavaş eskisi gibi dümdüz yaptı. Sessizce kıyı boyu yürüdüm. Uzakta bir atlı karıncanın sesi duyuldu hafifçe. Ama yalnızca rüzgarda esen. Ertesi gün trene binip gittim. Trenlerin belleği zayıftır. Çok geçmeden her şeyi geride bırakırlar. Illinois'in mısır tarlalarını unuturlar. Çocukluğun ırmaklarını, köprülerini, göllerini, vadilerini, kulübelerini, acılarını, sevinçlerini unuturlar. Tüm bunları arkalarından döke seça yol alır, onlar da bir bir silinip giderler.